Ayrım 29, sayfa 268. 28. Nikris hastalığından ölen kimseyi duymadım. İkinci Mehmet'i fetih hazırlıklarını tamamlaması için Edirne'deki sarayına yollayan Tahir Hakkı, geziye katılanları da kuleleri gezmeleri için yarım saatliğine serbest bırakmıştı. Surlara tırmanmayı göze alamadığından mı, yoksa benimle konuşmak için zaman yaratmak istediğinden mi, kendisi de yanımda kalmayı seçmişti. Kalabalıktakilerin "hadi siz de bizimle gelin" ısrarlarına rağmen öyle keçi gibi kule tepelerinde dolaşacak halim olmadığından, olsa bile tıpkı Tahir Hakkı gibi bu fırsattan istifade ederek sabah yapamadığımız konuşmayı şimdi gerçekleştirmeyi umduğumdan bulunduğum mevkiyi terk etmedim. Karadeniz'den Venedik kadırgalarının geldiğini haber alıp gayretle silahlarının başına koşuşturan Tüvana askerler gibi basamaklara yönelen kafile üyelerimiz uzaklaşırken bizim ihtiyara döndüm. "Tekrar özür dilerim hocam" diyerek girizgah yapmaya hazırlanıyordum ki "gelmedi değil mi Çetin" diye homurdandı. "O sebepten mi geç kaldın?" Az önceki o hoş sohbet tarihçi gitmiş, aksi bir adam gelmişti yerine. Daha da tuhaf olanı beni değil, işbirlikçisi sandığım o at suratlı oğlanı suçluyor olmasıydı. Dünkü konferansta yaşanan tartışmaları da göz önüne alırsak aralarında bir anlaşmazlık olduğu muhakkaktı. Ama hangi konuda? Belki Tahir Hakkı anlatacaktı, fakat şimdi Çetin'i savunmak zorundaydım. Göz göre göre yalan söyleyecek halim yoktu ya. "Hayır hocam, çocuğun günahını almayalım. Sabah erkenden gelmiş randevu yerine. Kabahat bende, vaktinde gidemedim." İnanamıyormuş gibiydi. "Sen hiç geç kalmazsın ki." "Kaldık işte hocam, akşam uyuyamadım. Sabaha karşı sızmışım, kalkamadım." Yine kızmadı, aklı başka yerdeydi. "Nasıl geldin peki buraya?" "Çetin getirdi, çocuk gelip evden aldı beni." Gergin bir ifade belirdi yüzünde. "Evini nereden biliyormuş?" "Hayır, o çirkin araştırma görevlisine takmıştı. Oğlanı günahım kadar sevmesem de içimde bir acıma duygusu oluştu. Çetin ağzıyla kuş tutsa Tahir Hoca'ya yaranamayacaktı." "Peki hocanın sesindeki bu ürküntüye ne demeli?" "Çetin'in evimi biliyor olması neden endişelendirmişti onu?" Anlamak için sorusunu yanıtlamam gerekiyordu. "Daha önce gelmiş evime." "Öyle mi? Ne zaman?" "Eşinizin cenaze töreninden sonra demek istemedim. 2 yıl önce galiba." Hayır, bir türlü sakinleşemiyordu. "Hatırlıyorsun yani." "Hatırlıyorum desem çok rahatlayacaktı. Gözlerinden okunuyordu bu. İyi de neden? Yoksa Nusret'i bu öfkesini kontrol edemeyen oğlanla arkadaşlarının öldürdüğüne mi inanıyordu? Ama öyleyse katil olduğundan şüphelendiği birini neden bana yollamıştı? Ne yapmaya çalışıyordu bu adam? Tavşana kaç, tazıya tut mu diyordu? Tahir Hakkı konusunda yine mi yanılmıştım? Yeter artık, çok çabuk fikir değiştiriyorum. Sadece fikir değiştirsem iyi. Tüm ruhum alt üst oluyordu. 10 dakika önce kanlı katil olduğunu düşündüğüm adamı 10 dakika sonra iyilik meleği olarak görüyordum. Gerçeği kavramada çarpıklık, görüneni algılamada bozukluk. İşte psikolojik sorunlar böyle başlar Müştakçım. Şaziye'nin saptaması elbette her zamanki gibi yerinde. Evet, bunların hepsi bende var. Algıda bozukluk, kavrayışta çarpıklık, değerlendirmede yanlışlık. Ne oldu Müştak, iyi misin evladım? Tahir Hakkı'nın uyarısıyla kurtuldum içine düştüğüm derin çukurdan. İyiyim hocam, iyiyim. Hatırlamaya çalışıyordum sadece. Çetin haklı olabilir. Muhtemelen daha önce evime gelmiştir ama tam olarak hatırlamıyorum. Tedirginlik içine mırıldandı. Demek hatırlamıyorsun. Gözleri çaresizlik içinde bocalıyordu. Çok mu önemli hocam diye karşı atağa geçtim. Niye merak ediyorsunuz Çetin'in evimi bilmesine ne sakınca var ki? Gözlerini kaçırdı. Yok, bir sakınca yok. Lakırdı buraya kadar gelmişken artık kaçmasına izin veremezdim. Hem çocuk niye yalan söylesin? Geldim diyorsa gelmiştir, öyle değil mi? Başını hafifçe sağa yatırdı. Tabii yalan söylemesi için bir neden yok da, yüzüme bakmadan konuşmuştu. Çünkü Çetin'in yalan söylemesi için bir değil birkaç neden olabilirdi. Hem de esaslı nedenler. Nusret'i öldürmüş olmak, Akın'ı yaralamış olmak ve ikinci cinayeti işlemek için yapılan sinsi bir hazırlık. Nusret'in ardından Müştak. Şanlı tarihlerine ihanet eden soysuz tarihçileri boğazlayarak milli geçmişimize yapılan hakaretleri, iyi de ben öyle biri değilim ki. Şu Akın diye böldü zihnimin çoğu zaman kontrolüm dışına çıkan akışını. Kim saldırmış ona? Galiba kartları açmanın zamanı gelmişti. Sanırım artık Tahir Hakkı da bunu istiyordu. Ama her zamanki gibi taşın altına önce başkalarının elini koymasını bekliyordu. Öğrencileri hakkındaki şüpheleri ilk ben söylemeliydim. Aslında dün akşam konuşsaydık bunu yapmakta hiç de tereddüt etmezdim. Fakat şimdi artık emin değildim, bilmiyordum. Kafam karışmıştı. Belki de sorun o çocuklara duyduğum şüphe değil, şu karşımdaki ihtiyara duyduğum güvensizlikti. Evet, bu işte bir terslik vardı. Sorun sadece benim ruhsal hezeyanlarımda değildi. Sevgili hocam gözlerimin önünde az önce bambaşka bir kişiliği oynarken şimdi çok farklı bir role bürünmüştü. Hangisi gerçekti? Çetin ve şürekasını mı savunuyordu yoksa lisanı münasiple öğrencilerine ihbar mı ediyordu? Anlamak zordu. O yüzden ben de Çetin'i açıkça suçlamaktan kaçındım. Akın'ı kimin ya da kimlerin darp ettiği belli değil. Konuşamadığı için saldırganın kim olduğunu anlatamadı ama birkaç gün içinde açıklayabilir. Sıkıntı basıyormuş gibi derinden bir iç geçirdi. Hiç kuşku yoktu. O da saldırıda Çetin'in parmağı olduğundan kuşkulanıyordu. Eğer tahmini doğru çıkarsa kendi başının da belaya gireceğinden korkuyordu. Bana duyduğu bu yakınlık, birdenbire kapıldığı bu endişe, bu itirafımsı konuşmalar işte bu yüzdendi. Evet hakim bey, inanmazsınız. Profesör Doktor Müştak Serhazin'e sorun. Ben bu katillerin asla işbirlikçisi olmadığım gibi kaygılarımı onunla da paylaşmıştım. Eğer önceki suç ortakların batarsa yeni işbirlikçiler edinmelisin. Tarihte gündelik politika gibi ittifaklar sanatıdır. Mesele, ittifak kurduğun grup çökmeye başladığında derhal onları terk ederek yeni bir grupla işbirliğine gidebilme becerisini gösterebilmektir. Böylesine karmaşık bir davada yeni ve faydalı bir ittifak, ahmaklık abidesi Müştak'tan başka kiminle kurulabilirdi ki? Senin şüphelendiğin birileri var mı? Dedim ya, suçlamayı illa bana yaptıracak. Hayır, bu defa olmaz. Birilerini itham edecekse bunu bizzat kendisi dile getirmek zorundaydı. Bilmiyorum ki hocam. Akşam telefonda da söyledim, siz katılmıyorsunuz ama bu işin Nusret'in ölümüyle ilgisi olabilir. Mavi damarları çıkmış eliyle kırçıl sakallarını kaşıdı. Nusret'in ölümü. Açık havada renkleri iyice açılan çakır gözleri kurnazca kısılmıştı. Evet, dün de biraz konuştuk. Ama çocukların yanında rahat değil gibiydin. Çetin'le Erol'dan söz ediyorum. Biliyorsun tarihe romantik açıdan bakıyorlar. Fatih konusunda hassaslar, belki o yüzden yanlarında görüşlerini açıkça dile getirmedin. Hala kenarda geziyor. Aklındakini dile getirmekten ustaca kaçınıyordu. Kaçınsın bakalım, nereye kadar kaçınacaksa. Akşam telefonda sizinle konuşmak istiyorum deyince de bu konuda bazı fikirlerin olduğunu anladım. Kurnaz adam şimdi de kendi sözlerimle bağlamaya çalışıyordu beni. Evet Müştak, ne düşünüyorsun? Sence kim öldürdü Nusret'i? Konuşacak kişi ben olunca lafı hiç dolandırmıyor, doğrudan soruyordu. Beklediği yanıt açıktı. Nusret'i, Çetin ve arkadaşları öldürdü. Ben bu açıklamayı yapınca hayretler içinde olamaz diye haykıracak, o çocuklar böyle bir şey yapamaz diyecek, durup düşünecek, güya sakinleşecek, güya aklı selime gelip seni böyle düşünmeye iten nedir diye soracaktı. Ben de mantık çerçevesinde nedenleri sıralayacaktım. Enteresan diyerek başını sallayacak. Enteresan, senin kadar ileri gidemezdim ama benim de bazı kuşkularım var diyerek başlayacağı konuşmanın sonunda çocukların ipini çekecekti. Çünkü kendini kurtarmak için başka çaresi yoktu. Niye susuyorsun Müştak? Niye susacağım? Çaresizlikten susuyordum. Tıpkı onun gibi ben de köşeye sıkışmış durumdaydım. Dün akşamki mutlaka sizinle konuşmalıyım ısrarından sonra elbette makul ve mantıklı bir açıklama yapmak zorundaydım. Düşünüyordum hocam. Gözlerimiz karşılaştı. Ürkek, çekingen, bir parça mahcup da olsalar, sinsiliklerinden zerre kaybetmeyen bakışlar. Birbirine saygı duyan iki dostun değil, birbirini alt etmeye çalışan iki rakibin bakışları. Ne yazık ki ben de Nusret'in katilleri şunlar diyecek halde değilim. Soğuğun bile canlandıramadığı yüzünde iyice tatsız bir ifade belirdi. Çünkü kafamda bazı sorular var hocam. Önce ben de sizin gibi düşünüyordum. Katil Sezgin olmalıydı. Bizzat Nusret anlatmıştı aralarında anlaşmazlık olduğunu. Zaten başkomiser Nevzat'a da Sezgin konusunu açan bendim. Keşke sandığımız gibi olsaydı, o zaman bu acı olay kapanmış olurdu. Ama Akın'a yapılan saldırı bu meseleye bakış açımı değiştirdi. Dün telefonda da söylediğim gibi Nusret'in ölümüyle Akın'ın saldırıya uğraması birbirine yakın saatlerde gerçekleşmiş. Belki de aynı zamanda. Akın anlattığında kesin saati öğreneceğiz. Neyse, sanki bu iki saldırı da organize olmuş bir grup tarafından yapılmış gibi. Sanki Nusret'le Akın hedef seçilmiş ve aynı anda yok edilmek istenmiş. Eğer düşündüğüm gibi ise Sezgin'in katil olma ihtimali ortadan kalkıyor. Heyecandan mı, telaştan mı, yoksa düpedüz paniklediğinden mi hemen araya girdi. Peki o zaman kim? Kim olabilir katiller? Yok, o kadar kolay değil. Bunu bana söylettiremeyeceksiniz. Nusret ve Akın'la husumeti olan insanlar, dedim sakince. Babamın övgü yüklü fısıltısı kulaklarımda çınladı. Aferin Müştak, çok iyi gidiyorsun oğlum. Ancak Agatha Christie'nin efsanevi dedektifi Hercule Poirot gibi bu kadar doğru tahlil yapabilir. Ancak o bu kadar soğukkanlı olabilirdi. Elbette aldanmadım babamın yalandan sırt sıvazlamalarına. Kurnaz hocama döndüm. Evet, ikisiyle birden çelişkisi olan insanlar. Bulmaca gibi konuşma Müştak, diye azarladı Tahir Hakkı. Kim o insanlar? Hem neden çelişkileri olsun ki Nusret ve Akın'la? Sabırsızlanması iyiye işaretti. Sinirlerini biraz daha bozmakta yarar vardı. Sizce kim hocam? Nusret ve Akın'ın birlikte yaptıkları bir tek iş vardı. Korkunç bir kehaneti bildiriyormuşçasına dudakları adeta kendiliğinden mırıldandı. Nusret'in projesi. Taşı gediğine koymuştum. Aynen öyle. Nusret'in Akın'la başka bir ortak yanı yok. Gözlerindeki endişeyi silmek ister gibi. İkinci Murad'ın zehirlenmesi teorisi diye aceleyle söylendi. Nusret'i bu projenin peşinde olduğu için mi öldürdüler? Ah uyanık ihtiyar, ah! Hala oynamayı sürdürüyor. Hala yanlış yönlendirmeye çalışıyordu beni. Artık ondan emin değilim, dedim gülümseyerek. Belki de Nusret başka bir tezin peşindeydi. Endişe yeniden ele geçirdi çakır gözlerini. Nasıl bir tez? Bilmem, bana anlatmadı ama belki siz biliyorsunuzdur. Bu kadar sık görüştüğünüze göre size çıtlatmış olmalı. Hiç düşünmeden kestirip attı. Hayır, bana da anlatmadı. Kesinlikle yalan söylüyordu. Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen bir deyimi hatırladım. Yapmak istediğimi sakalımın bir teli dahi bilseydi, o teli hemen koparır ve yakardım. Koca bir imparatorluğu yöneten padişahın ağzının sıkı olması anlaşılabilirdi ama bizim Tahir Hakkı'nın ketumluğuna ne demeli? Kendisine inanmadığımı anladığından mıdır nedir, niye Nusret'in ikinci Murat'ın zehirlenmesi üzerine çalışmadığını düşünüyorsun, diye sordu. Evinde bulunan şu Freud'un Baba Katilliği makalesi Dostoyevski hakkındaydı değil mi? Biliyorsun Nusret bayılır edebiyatla tarihi alakalandırmaya. Hakikatle hiçbir irtibatı olmamasına rağmen 2. Murat'ın ölümünü bir zehirlenme gibi göstererek tezini rahatlıkla bu komplo teorisinin üzerine kurabilir. Zoraki bir gülümseme belirdi soğuktan rengi atmış dudaklarında. Niye anlatıyorum ki? Zaten sen söyledin bunları. Öyle değil mi? Sahi niye fikir değiştirdin Müştak? Sizin yüzünüzden hocam, davranışlarınız o kadar kuşkulu ve tutarsız ki 2. Murad'ın zehirlenmesi meselesini açtığımda heyecanlanmadınız bile. İnsan ister istemez Nusret'in projesi bu değilmiş diye düşünüyor. Elbette bunları ona söyleyemezdim. 2. Murad'ın ölümünü okudum yeniden. Zehirlenmeye hiç benzemiyor. Beyin kanaması ya da kalp krizi olmalı. Alaycı bir gülüş koyverdi. Bakıyorum, tarihten sonra tababete merak sarmışsın. Haşa hocam, tarihi beceremedik, bir de tıpla mı uğraşacağız? Ama yazılanları okuyunca böyle bir kanaate varıyor insan. Çünkü biliyorsunuz beslenmeleri et ağırlıklı. Saray yemekleri ağır, padişahların çoğu da bu yüzden nikris hastası ya. Manidar bir bakış attı. İyi de nikris hastalığından ölen kimseyi duymadım ben. Bu lafı daha önce kim söylemişti? Hatırladım. Dün gece rüyamda Fatih Sultan Mehmet. Ne büyük rastlantı. Aradan 24 saati geçmeden aynı cümleyi duyuyordum. Niye rastlantı olsun canım? Baba da oğul da aynı hastalıktan müzdarip. Elbette rüyamdaki kişi Fatih değil, benim bilinç dışında kalmış olan hayal dünyamdı. Ya sen, diye üsteledi Tahir Hoca, o hastalıktan ölen birini tanıyor musun? Biliyor musun? Tanımıyorum ama mesele o değil. Nikris hastalığına yol açan beslenme türü ana damarları da tıkayabilir demek istiyorum. Kalp krizine ya da beyin kanamasına yol açabilecek damarları. Zaten fikrimi değiştiren tek neden de 2. Murad'ın ölüm şekli değil. Dün birileri fakültedeki odama girmiş, bir şeyler aramışlar. Yine endişeyle karardı yüzü, yine kırçıl sakalları titredi. Emin misin? Temizlikçiler yanlışlıkla yapmış olmasın? Hayır, temizlikçiler değil. Odamın altını üstüne getirmişlerdi. Bilgisayarımda da araştırma yapmışlar. Niye daha önce söylemedin? Polise haber verseydik. Kaygıları sahici gibiydi ama elbette ona inanmıyordum. Bu olayın Nusret'in ölümüyle ilgili olacağını düşünmemiştim. Akın'a yapılan saldırıyı öğrendikten sonra öyle olabileceğini anladım. Polise de anlatacağım tabii. Neyse, odama girenler sanki bir makale ya da tez bulmak istemişler. Çekmecemdeki dosyaları karıştırmışlar. Sanırım bulamadıkları için bilgisayarıma girmişler. Aradıkları 2. Mehmet döneminde yaşamış 6 kişinin adının geçtiği bir tez. İlki Fatih Sultan Mehmet, ikincisi Sadrazam Çandarlı Halil, üçüncüsü Şahabettin Paşa, dördüncüsü Zanos Paşa, beşincisi 2. Bayezid ve 6. aramada Cem Sultan. 2. Murat yok. Omuz silkti. Bunun bir anlamı yok ki. Adamlar bilgisayarında 2. Murad'ı aramayınca Nusret'in bu meseleyle ilgilenmediği kanıtlanmış mı oluyor? Elbette olmuyor ama odama girenlerin cinayeti işleyen kişiler olduğunu varsayarsak, ki aklıma başka bir şey gelmiyor, Nusret'in tezine eksen aldığı 2. Murad'ı merak etmiyorlar. Ama ailesini ve vezirlerini araştırıyorlar. Biraz tuhaf değil mi? Bir kulp bulamadığı için tekrarladı. Tuhaf. Lakırdının arkasını da getiremedi. Aklı karışmış gibiydi. Gerçekten de olanlarla ilgisi yok muydu bu adamın? Hayır, buna inanamazdım. İlgisi olmasa bile sakladığı önemli bir bilgi vardı. Belki de katilleri ele verecek bir sır. Eğer öyleyse 2 gündür yaşadığım bu korkunç kabusu sona erdirmek onun elindeydi. Belki de bana anlatmak istediği buydu. Belki o da elindeki bilgilerin doğruluğundan emin olmadığından kimseyi suçlamak istemiyordu. O zaman yanlış yapıyordum. Katillerin ismini ona açıklatayım derken konuşmaktan vazgeçirebilirdim. Belki de yolu ben açmalıydım. Kanaatimi dile getirmeli. Çetin ve arkadaşlarının ismini ben zikretmeliydim. Evet, ne kaybederdim? Oysa kazanabileceğim koskoca bir masumiyet vardı. Aslında hocam, diye söze başlamıştım ki Şöyle aranızda bir fotoğraf çektirebilir miyim diyen bir ses engel oldu bana. İznimizi bile beklemeden ortamıza dalıveren tombulcu hanım az önce Tahir Hakkı'ya genç olduğunu söyleyen üç kadından en cüretkar olanıydı. Ay sizinle fotoğraf çektirebilmek için sadece bir kule gezebildim diye beni açık çeteledi. Olsun hiç üzülmedim. Başka zaman yine gezerim oraları. Ama sizi bir daha nerede bulacağım? Elinde fotoğraf makinesi, dudaklarında pısırık bir gülümsemeyle karşımıza konuşlanan ufak tefek adama seslendi. Hadi Peyami çeksene, daha ne bekliyorsun?